Ayrım 21. Kültürden İrfana. Cemil Meriç. Sayfa 269. İki düşman kardeş. Fikret ile Akif. Türkçenin bu iki büyük şairi eserlerine epigraf yaptıkları mısralarla bütün iç dünyalarını dile getirirler. Fikret, benliğini bir küçük burjuva anarşistine yakışacak bir gururla yüceltir. Kimseden ümmidi feyz etmem, dilenmem perrübal, kendi cevim, kendi eflakimde, kendim tayirim. İnhina tavkı esaretten girandır boynuma, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim. Bu isyanı hangi hayal kırıklığı zehirleştirmişti? Bilemeyiz. Bildiğimiz şu ki, dünya edebiyatında pek az şair, bu kadar toplum, hatta insanlık dışı kesilebilmiştir. Sanki konuşan içli bir sanatçı değil, şeytanın kendisidir. Şimdi de Akif'i dinleyelim. Bana sor sevgili kâri, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yığın söz ki samimiyeti ancak hüneri, ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkârım. Kendisini silen ve gururundan soyunan bir tevazu. Evet, Akif için şiir samimiyettir. Taini'nin dediği gibi sanat bir çığlıktır. Çok kere acı, arada bir ümit dolu bir çığlık. Ölçülerin alt üst edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Fikret, tırnaklarının ucuna kadar aristokrattır. Başka deyişle, Avrupa'nın ölçülerine göre halis bir sağ. Akif ise iliklerine kadar halktandır. Yani aynı ölçülere göre solun kendisi. Ne var ki, her iki şair de batıdan yanlış olarak aktarılan hödükçe sıfatların %100 dışındadır. İkisi de bir yıkılış döneminin bütün ızdıraplarını yaşayan ve gönülleri kendi ülkelerinin meseleleriyle dolu birer Osmanlı. Aradaki mizaç farkları daha çok yetişme tarzlarından, aile çevrelerinden gelir. Fikret, politikacıların kaleminde bir sosyalist olarak yüceltilmiş, Akif ise muhafazakarların bayrağı olarak alkışlanmıştır. Fikret'te sosyalizmi ifşa edecek tek mısra bulmak kabil değildir. Akif ise sömürgeciliğe bütün gönlüyle düşman, ilerici ve samimi bir sanat adamıdır. İnsanları kaypak klişelere hapsetmek sadece cehaletimizi ifşa eder. Günümüzün Türk aydını, gönlünü tutuşturan korkunç ve içinden çıkılmaz meselelerin cevabını Akif'te arayabilir. Şair, tufana yakalanmış bahtsız bir toplumu gemisine çağıran bir nevi Nuh peygamber. Tezat, hayatın kanunudur. Herkes aldanabilir. Yalnız o büyük vatan evladı hiçbir zaman yalan söylememiş ve kimseyi hataya sürüklemek istememiştir. Ne gariptir ki, Safahat, dilimizin en çok okunan şiir kitabı olduğu halde, Akif hakkında verilen hükümler hala gülünç ve çocukçadır. İslam ansiklopedisinde Akif'i anlatan bir makale yok. Mahmut Kemal'in son asır Türk şairlerinde de çok sığ 3-5 satır. Süleyman Nazif'in Akif'i anlatan kitabı, Süleyman Nazif, Mehmet Akif, Amedi Matbaası, İstanbul 1924, çeviren Ertuğrul Düzdağ, İz Yayınları, İstanbul 1991. Dostça ve oldukça isabetli. Bununla beraber o da Akif'in gerçek kişiliğini belirtmekten uzak. Ne garip, Akif için yazılmış en güzel kitap hala Kerim Sadi'nin imzasını taşıyor. Kerim Sadi, Akif'e eğilirken ideolojik saplantılarından kurtulmasını bilmiş. A. Cerrahoğlu, bir İslam reformatörü, Mehmet Akif, İstanbul Matbaası, 1964. Aynı zat, hayatının büyük bir kısmını Fikret'i yazmaya adamıştı. Ölünceye kadar eserini bastıracak bir yayın evi bulamadı. Türk basınında son aylarda görebildiğim en değerli yazı Sol Bir dergide yayınlanmış. Ufak tefek yanlışlıklarına rağmen dürüst ve oldukça isabetli. Güngör F. Tüzün, Bilim ve Sanat, sayı 26, 1981. Yazar, belki bütün peşin hükümlerden sıyrılamamış ama çevresindeki birçok peşin hükümleri de bombardıman ediyor. Çoktandır hasretini çektiğim dürüst ve efendice bir yazı. Evet, buhranlar içinde kıvranan toplumumuz, Akif'ten birçok dersler alabilir ve almalıdır da. Akif, Cevdet Paşa ile başlayan, Tunuslu Hayrettin ve Said Halim Paşalarla devam eden bir düşüncenin son büyük temsilcisidir. Ondan alacağımız derslerin başında, çoktandır kaybettiğimiz bir fazilet var, insaf. Ben Akif'i Fikret'ten çok severim ama her iki şair de ülkemizin barındırdığı milyonlarca eczat arasında ihtişamla parlayan temiz birer nasiyedir. Akif, Fikret aleyhindeki yazılarını safahata almamak efendiliğini göstermiş. Keşke Sultan Hamit'le ilgili hicviyesine de o güzel eserde yer vermemiş olsaydı. Safahat, Türk dilinin en mükemmel ve en dolu kitaplarından biri. Akif ise mistik hülyalardan uzak, tam bir asr-ı saadet Müslümanı. Fikret nasıl sosyalist değilse, Akif de gerici değildir. Bu iki düşman kardeşi sevgiyle bağrımıza basmak ve yıkılış çağının kaçınılmaz çelişkilerinden kurtulamadıkları için suçlamak küstahlığına kapılmamak, bugünkü nesillerin en esaslı bir görevi. Akif şairdir. Ama yaşadığı kıtanın tarihini bütün derinlikleriyle bilen ve dertlerini ömür boyu kendi derdi olarak haykıran ezeli bir düşünce adamıdır da. Batının her kepazeliğini yücelten, kendi insanlarında hiçbir çelişkiye tahammül edemeyen gafil bir neslin veballerinden kurtulmaya çalışmalıyız. Akif de, Fikret de, Yahya Kemal de, Necip Fazıl da bu ülkenin en mümtaz ve en asil kalemleridir. Allah bizi içine düştüğümüz mazoşizm girdabından bir an önce kurtarsın. Şiir bahçesi muhteşem çiçeklerle donanmış. O çiçeklerin dikenlerine takılmayıp ıtırları zevkle koklamak, yapraklarını sevgiyle okşamak ve maziyi değerlendirirken günümüzün politika çamuruna bulanmamak hem şuurumuz hem haysiyetimiz için en selametli yoldur. Akif'i bütün buğutlarıyla tanımak için kitabını elimizden düşürmemeliyiz. Fakat bir mabede girer gibi saygıyla ve sevgiyle eğilmeliyiz o sayfalara. Akif her an tazedir. Zekası, sezişi ve imanıyla kör düğüm olmuş birçok meseleyi aydınlığa kavuşturacak bir vicdandır Akif. Her namuslu insanın yol arkadaşı ve düşünce tarihimizin kilometre taşlarından biridir. Hiçbir şairimiz sömürgeci Avrupa'nın kepazeliklerini onun kadar isabetle sergilememiş ve Hristiyan medeniyetinin kangrenleşmiş yaralarını gözler önüne sermemiştir. Namık Kemal, bâis-i şekva bize hüzn-ü umumidir, Kemal. Kendi derdi gönlümün billah gelmez yadına, demiş. Ama bu beyti söylemek hakkı herkesten çok Akif'indir. Evet, Akif'i dertlendiren umumi hüzün, yalnız kendi tarihinden yükselen ızdırap sayhaları değil, bütün mazlum İslam milletlerinin bugün maruz kaldığı insafsız istismar faciasıdır. Emperyalizm hiçbir zaman Akif kadar müthiş bir düşman tanımamıştır. Akif hem bir ülkenin sesidir hem de bütün bir kıtanın. Bu çığlığa kulaklarımızı ve gönlümüzü açık bulunduramazsak hatalarımızın sonu gelmez. Safahat'ı okuyun. Hem sonsuz bir zevk duyacaksınız, hem de birçok hakikatlere aşina olacaksınız. Hem bir edebiyat şöleni, hem de bir iman tazelemek. Akiflere belki her zamandan çok bugün ihtiyacımız var. Peyami'yi okurken yahut nokta nokta. İnsanlık komedyasının belli başlı kahramanları ile bir kira evinde tanışırız ilk defa. Walker, ana diye tanınan dul bir kadının işlettiği bu pansiyon, kaç okuyucunun hayatına girmiştir, bilemem. Peyami'nin sahnesi, Paris'in ücra ve kasvetli bir mahallesinde değil, İstanbul'un en şairane semtlerinden birinde. Ama tesadüfler, birbirine pek az benzeyen genç, ihtiyar bir sürü insanı bu güzel manzaralı eve sürüklemiş. Romanın baş kahramanı, eski bir üniversiteli. Rastignac'tan çok, Raskolnikov'u hatırlatıyor. Onun gibi hasta ve tedirgin. Cumhuriyet döneminin ne istediğini bilmeyen iradesi mefluç Raskolnikov'u. Peyami önce Harcı Alem 1-2 numarayla tecessüsümüzü gıcıklıyor. Merdivende dolaşan çıplak kadın, tatvanlı bir hizmetçi kız, Eda Hanım'ın karanlık ve sefil hayatı. Kişilerin hepsi sisler arkasında, hiçbirini aydınlık olarak göremiyoruz. Sayfaları çevirdikçe sis dağılıyor. Fakat kitap daima loş ve kasvetli. Hoffman'ın dünyasına benzeyen suni ve hasta bir alemdeyiz. Serüvenler, dikkatimizi avlamak için ustaca kullanılan birer olta. Peyami arada bir cingözleşiyor. Dualar mırıldanan Vafi Bey, Bursa canavarının bıçakladığı teyze, iyi saatte olsunların kaçırdığı Ermeni kadın, kaybolan anahtar, merdivenlerde dolaşan fotoğrafçı. Soluk birer kartpostal. Felsefe talebesi Ferid'in arkadaşları da birer soyutlama. Saim, şapşal bir komünist. Muhtar, nazizme hayran. Selma ile Nilüfer, romana laf olsun diye misafir edilmiş. Hikayede canlı olan yalnız bir ölü, Noralya. Kitap, romandan çok felsefi bir diyalog. Romanı yazan Cingöz Recai. Diyaloğu sunan usta bir entelektüel, Peyami, Dosto'dan çok Eflatun'a yakın. Hayatını kalemiyle kazanmak zorunda olan gazeteci bir Eflatun. Ele aldığı meseleler ezelden beri çözülmemiş ve çözülemeyecek birer kör düğüm. Duyular dışı idrak, metapsikoloji, realizm ile nominalizm tartışması. Fert ve şahsiyet, kişi hürriyeti, sosyal hürriyet, ilmin değeri vesaire. Peyami Safa, Matmazel Noralya'nın koltuğu. İlk baskısı Nebeoğlu Yayın Evi, 1949. Sonraki baskıları Ötüken Yayınları tarafından yapılmaktadır. Peyami yalnız adamdı. Acılarıyla, tecessüsleriyle yalnız. Sevdiklerinin anlayışsızlığı yüzünden sevmedikleriyle yol arkadaşlığı yapmak zorunda kaldı. O coşkun zeka, herhangi bir kilisenin, herhangi bir izmin emrine girmeyecek kadar serazattı. Ömür boyu hakikati aradı, çağını ve çevresini aşan dev bir tecessüs. Düşünce tarihimizin büyük faciası, birbirini anlamak, birbirini tamamlamak için yaratılmış aydınların bütün güçlerini birbirini yıkmaya harcamaları olmuştur. Muallim Naci ile Recaizade'yi kanlı bıçaklı düşman yapan bir fikir ihtilafı mıydı? Hayır, manasız bir gurur sürtüşmesi. Recaizade İstanbulluydu, bahtiyardı. Batı'yı Naci'den daha iyi tanıyordu. Naci karanlıktan geliyordu, daha çok Anadolu'ydu. Her ikisi de dürüst, her ikisi de samimi, her ikisi de şiire ve edebiyata aşık, her ikisi de hemen hemen bütün çağdaşları gibi Batı'ya hayran olan bu iki dost, incir çekirdeğini doldurmayan bir gurur yarası yüzünden yıllarca sürecek bir kavganın başlatıcısı oldular. Bu kör dövüşünde Naci, halkı yani solu temsil eder, hataları, kabalığı, öfkesiyle yığındır. Fikret'le Akif'in anlaşmazlığı da bir başka facia. Fikret, fil dişi kulesine mahpus, %100 ferdiyetçi bir sağ, Akif damarlarında tarihin nabzı atan bir halk çocuğu, Batı'nın anladığı manada tam bir sol. Talihsizliğe bakın ki, Fikret solun bayrağı yapıldı, Akif sağın. Mefhumların böylesine ters yüz edildiği hiçbir ülke ve hiçbir çağ yoktur. Peyami Safa, Nazım kavgası da bu trajikomedinin son perdelerinden biri. Nazım, Peyami'ye kıyasla mutlu azınlığın temsilcisidir. Az çok ciddi bir tahsil görmüş, kanlı canlı, yakışıklı bir paşazade. Şımarık, küstah ve bahtiyar. Peyami doğuştan hasta, doğuştan yoksul. Nazım, parlak birkaç manzume yazarak çevresinin büyük ilgisini fethetmiş. Peyami, büyük zekasına rağmen kalemiyle kuyu kazmak zorunda. Bir kelimeyle Peyami'nin yeri sol, Nazım'ın sağ. Talihsiz Peyami ile aristokrat Nazım, kısa süren bir dostluktan sonra birbirlerinin can düşmanı olurlar. Gladyatör dövüşüne bayılan, işsiz güçsüz ve davasız çevreler bu kini körükler. Darbeleri saymakla keyiflenenler, iki büyük zekanın birbirini hırpalayışını sadist bir zevkle takip ederken, düşünce hayatımız onulmaz yaralarından birini daha alır. Mefhumlar biraz daha karanlıklaşır. O dönemin en güçlü nesir üstadıyla en kabiliyetli şairi, jurnalci derekesine düşerler. Peyami Nazım, ikisi de Türk dilinin eşsiz birer mimarı. Bize düşen bu iki düşman kardeşi günahlarından sıyırarak anlamak ve muhabbetle bağrımıza basmaktır. Kendi yarattığımız kin, hepimizi yutacak kadar korkunç bir uçurum haline geldi. Bu aydın yamyamlığına bir son verelim. Peyami, ömür boyu aydınlık peşinde koşan, derli toplu bir nesrin ilk yaratıcısı ve kendi kendini yaratan bir düşünce adamıdır. Yalçın bir irade, engin bir tecessüs, uyuklamayan bir şuur. Bugün bir Fransız aydını için Barrejar, Fransız dilinin ve edebiyatının eşsiz zirveleridir. Maurice Barre, 1862 ila 1923. Fransız yazar, gazeteci, siyaset adamı. Fransız milliyetçiliğinin önemli simalarından. Hukuk okudu ama siyaseti ve edebiyatı seçti. 1889 ila 1893 arası Nancy, 1906 ila 1923 arası Paris milletvekili. 1906'dan itibaren Fransız Akademisi üyesi. 1886 ila 1891 arasında bireyciliği savunduğu Le Culte de Moi, Ben Kültü başlığı altında 3 eseri yayımlandı. Barre göre insanın ilk görevi benliğini barbarlara yani duyarlılığın gelişmesine engel olan her tehlikeye karşı korumaktı. Barre'nin bireyciliği zaman içinde cumhuriyetçi bir milliyetçiliğe ve gelenekçiliğe dönüştü. 1893'te L'ennemi de loi, yasaların düşmanı yayımlandı. Barre'ye göre rahatsızlığımız kendimiz tarafından değil, ölülerimiz tarafından seçilmiş bir sosyal düzende yaşamak zorunda kalmamızdan kaynaklanıyordu. 1897 ile 1902 arasında yayımladığı 3 eserini Le Roman de l'énergie nationale, Milli Enerjinin Romanı başlığı altında topladı. Önemli olan köklerimize, aileye, orduya ve vatan toprağına bağlı olmaktı. 1903'te kaleme aldığı Amori e Dolori Sacrum adlı eserinde benliğimizin toplumun geçici bir ürünü olduğunu, aklımızın, ecdadımızın adımlarını takip etmeye gerektirdiğini savundu. Kısır bir anarşiden kurtulmak için toprağımıza ve ecdadımıza bağlı olmamız gerekiyordu. Çoğu L'Echo de Paris adlı gazetede yayımlanan ve Birinci Dünya Savaşı'nı desteklediği yazılarından ve söylevlerinden oluşan bir seçki, Chronique de la Grande Guerre, 1914 ila 1920, Dünya Savaşı'nın Kroniği başlığı altında yayımlandı. 1896 ila 1929 arasında tuttuğu günlükler, ölümünden sonra 14 cilt halinde basıldı. Mecayers, Defterlerim, 1930 ila 1956, Le Deranix, Kökünden Koparılmışlar, 1897 ve La Colline Inspire, Kutsal Tepe, 1913, en tanınmış eserleri arasındadır. Görebildiğimiz kadarıyla Barre'nin tek bir eseri Türkçe'ye çevrilmiş, o da 1911'de İspanya'ya yaptığı bir yolculuk sonrası kaleme aldığı El Greco ya da Toledo'nun Gizi, çeviren Kaya Özsezgin, İmge Yayın Evi, İstanbul, 1997. Jean Giraud, 1859 ila 1914, Fransız siyaset adamı, yazar ve gazeteci. Fransız sosyalizminin önde gelen simalarından, felsefe okudu. Toulouse Edebiyatı Fakültesi'nde öğretim görevlisi. 25 yaşında siyasete atıldı. Toulouse Edebiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi. 25 yaşında siyasete atıldı. 1885'te Cumhuriyetçi Milletvekili, tekrar seçilmeyince üniversiteye geri döndü. Doktorasını verdi ama siyaseti de bırakmadı. 1887'den itibaren radikal görüşlü La Depec de Toulouse adlı gazetede yazılar yazdı. Histoire Socialiste de la Révolution Française, Fransız Devrimi'nin Sosyalist Tarihi adlı 7 ciltlik eserin editörlüğünü yaptı ve bir bölümünü kaleme aldı. Édition Sociale Paris, 1972 ila 1985. 1890'da katıldığı yerel seçimlerde belediye meclisine seçildi, sınıf kavgası ile ve sosyalizmle yüz yüze geldi. Cumhuriyetçi ve sosyalist bir gazete olan Le Petit République'deki makalelerinde işçi haklarını, sosyalist hareketi savundu. 1902 genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçildi, yaşamının sonuna kadar da bu mevkide kaldı. 1904'te L'Humanité gazetesini çıkarmaya başladı. 1905'te çeşitli sosyalist akımları birleştirerek Fransız Sosyalist Partisi'ni kurdu. Jaurès, hümanist sosyalizmi, Marksizmle Fransız devrimci düşüncesinin bir senteziydi. Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan, Balkan Savaşları'nın uyandırdığı aşırı milliyetçiliğe karşı çıktı, barışsever bir yol izledi. Ne var ki bu tutumu nedeniyle hain ilan edilerek bir saldırı sonucu öldürüldü. Çok verimli bir yazar olan Joren'in eserlerinin 9 cildi 1931 ila 1939 arasında basıldı ama tamamlanamadı. 1959'da kurulan Jore Araştırma Derneği, 2000 yılından itibaren Fayard Yayın Evi'nin de desteğiyle Jore'nin bütün eserlerini 19 ciltlik bir külliyat halinde yayımlamayı sürdürmektedir. Ur Komplet de Jean Giraud, Fayard Paris 2000 ve devamı. Jean Giraud'un eserlerinden yapılan bir seçki ve Türkçe çevirisi için bakınız Jean Giraud, Demokrasi, Barış ve Sosyalizm. Derleyen ve çeviren Asım Bezirci. İlk baskı Ararat Yayınları 1967. Son baskıları E Yayınları İstanbul 1991. Evrensel Basım Yayın İstanbul 1999. Biz insafı batıdan öğrenmek zorunda değiliz. Gerçekten batılılaşmak istiyorsak Avrupa'nın fuhşiyatını taklide değil Kadir Şinaslığını istidada gayret edelim. Doğulu kalan tek müstarip. İmzamı taşıyan en kalın kitap Kırk Ambar. Cemil Meriç, Kırk Ambar, Ötüken Yayınları, İstanbul 1980, 487 sayfa. Son eserimde ilk hocamı hatırlamak bir Kadir Şinaslık borcuydu. Mithat Efendi, nesillerin tecessüsünü dünya düşüncesine kanatlandıran bir yol göstericidir. El-Biruni soyundan ansiklopedist bir kafa. İhvan-ı Safa topluluğunun 10. yüzyılda başarmak istediği büyük terkibi geçen yüzyılda tek başına gerçekleştirdi. Tanzimatın dev şöhretleri Hace-i Evvel'e kıyasla tek boyutludurlar. Ahmet Mithat Efendi'nin Nizai İlmü Din adlı çevirisiyle John William Draper'in eseri ve yaşamı hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız UNESCO yazısı Dipnot 3 Cemil Meriç Kültürden İrfana İletişim Yayınları İstanbul 2013 içinde. Sayfa 405-406. Enepo'nun Hüsrevnamesinden, Cervantes'in Don Kişot'una, Zola'nın romanlarına, Schiller'in haydutlarına kadar dünya edebiyatının enafisi asarını onun büyük gayreti sayesinde tanıdık. Schopenhauer felsefesinden söz açan ilk Müslüman yazar odur. İftiraya uğrayan bir devri, gafil ve hırçın intelijansiyaya karşı o savundu. Üssü inkılap yalnız aklı selimin değil, vicdanın da sesidir. Müsteşrikler Kongresi'nde Türk'ün ve İslam'ın haklarını, Avrupa'nın kendini beğenmiş ilim adamlarına vakur bir celadetle haykıran ve o milletler arası kongreden Naci Efendi ile Zihni Efendi'ye iki altın nişan kazandırarak dönen yine üstadımızdır. İslam'a tevcih edilen her tenkit karşısında aşılmaz bir hisardır Mithat. İlahi kelimetullah uğrunda Hristiyan dünyanın Katolik, Protestan bütün haçlılarına meydan okur. O kibar ve ağırbaşlı insan, din ve devletin haklarını korumak söz konusu olunca kalemini kılıç gibi kullanır. Darülfünun'da dinler tarihi okutan üstad, Amerikalı Profesör Drapen'in iddialarını Nizai İlm ve Din adlı 3 ciltlik eserde tuzla buz etmiştir. Mithat Efendi'nin büyük talihsizliği edebiyatçılar tarafından anlaşılmamış olmaktır. Mithat Efendi için roman geniş kalabalıkları çağın bilgilerine ısındıracak bir vasıtadan ibaretti. Şöhreti fethetmek için nazmın cazibesine de tenezzül etmedi, belagat oyunlarına da. Mithat Efendi bir asrı dolduran düşüncedir. Osmanlıların Diderosu, daha doğrusu Pierre Larousse. Lafızlara aşık, şapşal bir entelijansiya içinde fikirlerin özüne inmeye çalışan, dürüst ve şatafatsız bir yazar. Hepimizin o büyük yol göstericiden öğreneceği çok şey var. Başta ciddiyet ve hamiyet. Hace-i Evvel'e sataşanlar onun satiliğini dile dolarlar. Oysa Mithat Efendi, ele aldığı bir düzine ilimde üniversite hocalarımıza diz çöktürecek kadar vukuf sahibidir. Tarih, coğrafya, felsefe, dinler tarihi ve bütün şubeleriyle şarkiyat, hala onun kâbına varacak bir kalem sahibi yetiştirememiştir. Mithat Efendi'yi okumalıyız. Ama Rakım Efendi ve Felatun Bey veya Hasan Mellah gibi hikayelerini değil, Avrupa'da bir cevalan, üstü inkılap, nizam, ilim ve din gibi ciddi kitaplarını. son kitabımı tanıtmak için kaleme alınan bir yazıda, Kırkambar, Mithat Efendi'nin birçok eserlerini toplayan ortak bir attır denmiş. Kıymetli dostumun bu zuhulünü düzeltmek isterim. Kırkambar bir mecmuanın ismidir. Çok sevilen, çok okunan ve bir benzerine hala şahit olamadığımız bir mecmua. Oysa Ahmet Mithat, imkanların son derece kısır olduğu bir devirde, hem gazetesini, hem dergisini, hem de kitaplarını geniş bir kalabalığa okutabilmişti. Ücra bir köy kulübesinde, harfleri yeni yeni sökerken, amcamın kitapları arasında bulduğum Kırkambar, tecessüsümü sonsuz ufuklara kanatlandırmıştı. O sararmış sayfaların cazibesi nereden geliyordu acaba? Şüphe yok ki samimiyetlerinden. Ahmet Mithat Efendi, dekadanların insafsız sloganlarıyla yıkmak istedikleri bir heykeli hamakat değil, bir abideyi samimiyettir. Hikmet, bütün tecellileriyle Müslümanın meşru malıdır. Bat düşüncesi, kırk haramilerin mağarası, Hacı-i Evvel yatak odasına girer gibi sık sık o mağaraya uğrar, bu manada bir medeniyet taşıyıcısıdır. Ve bütün aceleciliğine, bütün sabırsızlığına rağmen aktardığı malzeme, içtimai bünyemizi tahrip etmez, tahkim eder. Üstad, tecrübeli bir hekim sezişiyle, uzviyetimize lüzumlu vitaminleri boca eder eserlerine. Batının tanıtıcısı olduğu halde, doğulu kalan belki de tek müstarip. 21. ayrımın sonu, sayfa 281.